Ayrım 24, sayfa 383. Latin Amerika tarihi juntalar tarihidir. Haklıların mahkum edildiği bir ülkede bütün doğruların yeri cezaevidir. Torrell. Bizim topraklar darbenin kanlı çizmeleri çiğnenmeden, gereksiz her şeyi baş tacı eden, apolitik bir kuşak yaratan, meşhur 12 Eylül juntası gelmeden tam 7 yıl önce Şili benzeri bir karabasanı iliklerine dek yaşadı. Unidad Popular iktidarına ve onun meşru başkanı Salvador Allende'ye karşı ABD destekli generallerin top, tank ve uçaklarla Santiago'da giriştiği faşist darbenin tarihi 11 Eylül 1973'tü. Acısı bugün bile taze olan dehşet depremi sarstı bütün Şili'yi, şiddetli bir ulusu şoka soktu. Darbenin 14. gününde sadece Santiago kent morguna 2796 ceset getirildi. Genç bedenler canlı canlı uçaklar ve helikopterlerle denize atılırken muhaliflerin ölüleri günlerce nehirlerde yüzdü. İstanbul'da bir yaz günü konser veren Inti İlyamini'nin sadece sendikacı olduğu için işkence gördükten sonra helikopterle denize atılan bir kadın öğretmeni anlattığı "O denizden geldi" şarkısının iç yakıntısından etkilenmemek mümkün değildi. Binlerce kişi artık tek yürekti. Çaktılar çakmaklarını, geceyi ışık denizine çevirip aydınlattılar. Bir halkın acısını paylaştılar. Junta, Atacama çölünde toplama kampları açtı. 30 bin kişi siyasi nedenlerle tutukladı. 15 bin muhalif öldürüldü. Nazi Almanya'sında olduğu gibi yakıldı kitaplar. İnsanlık dramı bitmiyordu. Santiago Ulusal Stadyumu'na doldurulan 5 bin kişi korku içinde esareti ve işkenceyi bir arada yaşarken 23 yıl sonra bin kişinin tıkıldığı İstanbul Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda bir başka işkencehaneye çevriliyordu. Şili'de müzisyen Victor Rara, Türkiye'de ise gazeteci Metin Göktepe son nefeslerini veriyorlardı işkence altında. Victor Rara, Şili stadyumunda ölüme giderken bile şiir ve şarkıdan vazgeçmiyordu. 5000 kişiyiz şehrin bu küçük bölümünde. 5000 kişiyiz. Ne kadar olacağız bilemem. Şehirde ve bütün ülkede. Yalnız burada 10 bin el tohum eken ve fabrikaları işleten, insanlığın ne kadarı açlıkla, soğukla, korkuyla, acıyla, baskıyla, terör ve delilikle karşı karşıya. Gittiler aramızdan altısı uzaydaki yıldızlarca. Biri öldü, ikincisini vurdular, vurdular. İnanmazdım asla bir insana böyle vurulacağına. Diğer dördü sona erdirmek istedi bu dehşeti. Biri boşluğa attı kendini. Diğeri vuruyordu başını duvara. Ama hepsinin bakışlarında ölümün işareti. Nasıl dehşet saçıyor faşizmin yüzü. Taktıkları yok hiçbir şeyi. Demir parmaklıklar arasında yürütüyorlar planlarını. Kan madalyadır onlara. Katliam kahramanlık gösterisi. İstediği dünya bu mu tanrım? Bunun için mi harcadın yaratıcılığının ve emeğinin 7 gününü? Tükeniyor ömürler 4 duvar arasında. İlerlemeyen bir sayı gibi. Yalvararak ölümün bir an önce gelmesi için birden sızlıyor vicdan. Görüyorum yürek vuruşlarıyla değil, makinelerin temposuyla atan akını ve askerlerin ebelerinin sahte tatlılığıyla dolu yüzlerini. Ya Meksika, ya Küba, ya dünya nasıl ağlıyorlar bu alçaklığa? 10 bin el kadarız. Artık üretemeyen. Ne kadardır bütün ülkede? Daha kuvvetli vuruyor başkan yoldaşımızın kanı. Bombalar ve mitralyözlerden. Böyle vuracak bizim yumruğumuz yeniden. Kara bir şarkı oldu dilimden dökülenler. Yansıtayım dediğimde bu dehşeti, dehşetle yaşadığım, ölümüm dehşet. Ezgileri oldular bu şarkının, şimdi sonsuzluğa karışan sessizlik ve çığlıklarda nice nice onlar. Hiç görmemiştim bu gördüğümü, hissetmemiştim böylesine yürekten tomurcuğun doğacağını. Geçtiğimiz günlerde 91 yaşında ölen junta lideri Pişkin Pinochet söylev veriyordu dalga geçer gibi. Demokrasi kendi varlığını yok etmenin tohumlarını bünyesinde taşır. Demokrasi arada bir kan banyosu yapmalıdır ki demokrasi olmaya devam etsin diye bir söz vardır. Neyse ki bizde böyle olmadı. Yalnızca birkaç damla kan aktı. Ne kadar bildik, ne kadar tanıdık sözler. Aşina hem de nasıl. Bir diğer Güney Amerika ülkesi olan Arjantin ise faşist juntayla 24 Mart 1976 günü tanıştı. General Jorge Videla yönetimindeki ordu dönemin başbakanı Isabel Perón'u devirerek iktidar aldı. Juntacılar ellerini kana bulamak konusunda aşırı hevesliydi. Onlar cellattı, hazırlandılar günü karartmak ve vampir gibi genç bedenlerin kanını içmek için. Bilanço korkunçtu. Tam mı tamamına 30 bin kişi katledildi, yaşamları çalındı. İçeriden kurtulmayı başarabilenler ve arada bir ortaya çıkan gizli belge niteliğindeki listeler sayesinde darbecilerin o yıllarda ülkede çoğu gizli 650 tutuklama merkezi açtığı öğrenildi. İşkenceciler insanlıktan çıkmıştı. Gözaltına aldıkları hamile kadınları öldürüp bebeklerini evlatlık olarak dağıtıyorlardı. Yakınları evlatlık olarak verilen bu 500 çocuktan 80'ini yıllar sonra bulabildi. Haklar cephesinde durum pek de iç açıcı değildi. Yıllar yıllar geçti. Türkiye ve Şili'nin mağduriyeti bir türlü bitmedi. Darbecilerini yargılayamadılar, onların getirip sistemleştirdiklerinden kurtulamadılar. Sadece Arjantin ve Yunanistan kısmen de olsa juntalar ile hesaplaşabildi. Darbelerin şiddetinden payına düşeni alanlar arasında ölenler, sakat kalanlar, psikolojileri bozulanlar çoktu. Kimilerinin ise bir mezarı dahi yoktu. Analar sevdiklerini yüreklerine gömdüler. Kayıplar, kayıplar, kayıplar. Yürek ezen bu kelimenin bir başka adı uygarlığın utancıydı. Şilili analar ve babalar aradılar günlerce kayıp kızlarını ve oğullarını. Acı, sınır, tarih ve mesafe tanımıyordu. Kayıp gerçeği duyarlı her kişiyi bir tokat gibi çarparken, Şili'den sonra bizde Cumartesi anneleri, Arjantin'de ise Plaza del Mayo anneleri sevdiklerini yitirdiler. Kaybedenlerden hesap sordular, sabırla andılar ve aradılar evlatlarını. Dünya Kayıplar Günü nedeniyle 5 yıl önce Türkiye'ye gelmişti Arjantinli analar. Kayıp yakınları, evlatlarını simgeleyen fidanları birlikte dikmişlerdi. Irk, din, dil fark etmez. Her annenin arkasında bir hayat hikayesi var diye söze giriyor Arjantinli Tati Almeida. O kayıp evlatları için beyaz örtülerimiz kefenimiz olsun diyerek mücadeleye atılan Las Madres de Plaza de Mayo, bizdeki adıyla Perşembe Anneleri Hareketi'nin faal bir üyesi. Karanlık güçler tıp fakültesinde öğrencilik yapan 20 yaşındaki Alejandro N. Almeida'yı 7 Haziran 1975 günü kaybettiler ve Tati Almeida o tarihten bu yana yani tam 30 yıldır oğlunun izini sürüyor. Artık 75 yaşına basan Tati Almeida Irak Dünya Mahkemesi'ne katılmak için İstanbul'a gelmişti. Üzerine Alejandro'nun kaybolduğu tarihi yazdığı beyaz başörtüsünü başına bağlamış, Türkçe hesap verbuş ile oğlunun resminin olduğu rozette yakasına iliştirmiş ve geçip oturmuştu vicdan jürisindeki koltuğuna. Tati Almeida kendi öyküsünü anlattı bana. Bundan 28 yıl önce çocukları aramak ve hesap sormak isteyen 14 annenin başkent Buenos Aires'teki hükümet binasının karşısındaki alanda toplanmasıyla başladı her şey. Çaresizlik içinde bütün acılarını barışçıl bir direnişe çevirdiler. Sıkı yönetim nedeniyle 3 kişinin bir arada bulunması yasak olduğu için polisler annelere ikişer ikişer dolaşın demişler. İlk tur o gün başladı. Bir kız 3 çocuğuyla siyasetten uzak yaşayan bir kadın. Ortanca oğlum Alejandro yaşadığı dünyayı değiştirmek isteğiyle politikaya atıldığı için gözaltına alındı ve kaybedildi. Büyük oğlum ise darbenin ardından birçokları gibi Arjantin'den kaçtı. Ben de vakit kaybetmeden gittim ve beyaz başörtülü anıların arasına karıştım. Eylemlerle geçti ömrümüz. Orta yaşlardaydık, artık yaşlandık. Annelerin kimi öldü? Kimisi hasta ama mücadelemiz sürüyor. Herkes bulunduğu yerden gerçeği bir adaleti istiyor. Biz yasal bir adalet istiyoruz. Öc alma durumu yok. Böyle olursa onlara benzeriz. Asıl sevindirici olan Arjantin'de darbeciler toplumsal adalet duygusuyla karşı karşıya kaldılar. Görüldükleri yerde yuhalanıyorlar. İnsan arasına çıkamıyorlar. Onları rahat bırakmıyoruz. Artık kayıpların çocukları ve kardeşleri de bizimle beraber. Oğulları ölen analara türkü. Onlar ölmediler, yok. Ateş fitiller gibi dimdik ayakta, barut ortasındalar. Karıştı bakır tenli, çayır çimene karıştı. Ocağının hayalleri, zırhlı bir rüzgar perdesi gibi, bir set gibi, kızgın çehreli göğüs gibi, göğün görünmez göğsü gibi. Analar, onlar ayakta, buğday içindeler onlar, yücelerden yüce dururlar. Dünyayı doruktan seyreden bir öğle güneşi gibi, bir çan darbeleri gibi onlar. Ölmüş gövdeler arasında zaferi çekişleyen bir ses gibi onlar. Kara bir ses gibi, ey can evinden vurulmuş, toz duman olmuş bacılar. İnanın oğullarınıza, kök oldu onlar. Sade kök, kan suratlı taşlar altında, karışmadı toprağa dağılmış kemikçikleri. Ağızları ısırır hala kuru barutu ve demir bir okyanus gibi titreşirler hala. Ben ölmedim der yumrukları, yukarı kalkıp yumrukları, daha bunca yere düşmüşlerden yenilmez bir hayat doğar, bir tek beden olur, analar, bayraklar, çocuklar, hayat gibi canlı tek bir beden, bir yüz bekler karanlıkları ölü gözleriyle kılıcı dop dolu dünya ümitlerinden, dursun, dursun yas esvaplarınız. Yığın, derleyin gözyaşlarınızı. Bir metal oluncaya kadar bununla vuracağız gündüz gece. Bununla çiğneyeceğiz gündüz gece, bununla tüküreceğiz gündüz gece. Kin kapılarını kırıncaya kadar oğullarınızı bilirdim, unutmadım acılarınızı. Ölümlerini nasıl kıvrandıysam hayatlarıyla da öyleyimdir. Onların gülüşleridir karanlık atölyeleri ışıtan. Her gün metroda, yanı başımda onların ayak sesleridir. Çın çın. Akdeniz portakallarında, güney ağları içinde, yapılarda, basın evi mürekkeplerinde kalplerini tutuşur gördüm onların. Güçle, yangınla. Ben de sizler gibiyim analar. Benim kalbim de yas dolu, ölüm dolu. Gülüşlerinizi öldüren kanla serpilip gelişmiş bir orman gibidir kalbim. Günlerin kahredici yalnızlığı, uyanışın sisli öfkeleri girmiştir içine. Susamış sırtlanları bitip tükenmez ürmeleriyle Afrika'dan gürleyen hayvan sesini, öfkeyi, iniltileri hor görmeleri, bırakın bir yana bırakın, ölümün ve tasanın çemberinden geçmiş analar. Doğan ulu günün ortasına bakın, bu topraktan güler ölüleriniz, kalkık yumrukları titrer, buğdayın üstünde bilesiniz. Şili cuntasının kıyıcılığına şair Pablo Neruda'nın yüreği dayanamadı. Asıl adı Ricardo Neftali Reyes Basualto olan yaşamış en büyük şairlerden Pablo Neruda 12 Temmuz 1904 günü Şili'de doğdu. Demiryolcu bir babanın oğlu Pablo henüz 19 yaşında ilk şiir kitabını yayınladı. Neruda şairliğinin yanı sıra konsolosluk, başkonsolosluk ve büyükelçilik gibi görevlerde bulundu. İspanya'da yaşanan iç savaşta cumhuriyetçilerin yanında yer aldı. 2000 kişinin Franco'nun zulmünden kaçmasına yardımcı oldu. 1945'te senatör seçildiği Şili'den 1948'de at sırtında Ant dağlarını aşarak kaçmak zorunda kaldı. 1950'de Dünya Barış Ödülünü, 1971 yılında ise Nobel'i kazanan Ozan'ın şiirleri hemen hemen her dile çevrildi. Nobel ödül töreninde çıktı, özlemini dile getirdi. Yalnızca ateşli bir sabırla tüm insanlara ışık, adalet ve onur saçacak mükemmel şehri kazanacağız. Böylece şiir boşuna yazılmış olmayacak. Darbeden birkaç ay önce müthiş bir önsiziyle ülkemin kan ağladığını görmeye dayanamam. Bu bana ölüm demek olur demişti. Direnişin ve aşkın şairi faşist diktatörün ilk hedeflerinden biriydi. Pinochet'in emriyle askerleri evinde hasta yatağında gözaltına aldılar Neruda'yı. Ona ait ne varsa dağıtıp tüm eserlerini yağmaladılar. Ağızdan çıkmıştı bir kez söz ve Neruda junta güçlerince sergilenen kanlı sahnelere kapadı gözlerini. 12 gün sonra çekip gitti tüm insanlığa miras şiirlerini arkada bırakarak. İşte bu Neruda, oğulları ölen analara Türkiye eseriyle, terör örgütleriyle, onların üyelerinin propagandasını yapmak iddiasıyla Türkiye'de yargılandı. 2 yıl önce eski adıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde. Aslında Pablo Neruda'nın İspanya iç çabası sürerken 1936 yılında kaleme aldığı Oğulları Ölen Analara Türkü adlı yapıtı onun ilk büyük siyasal şiiriydi. Ozan, çocukları faşist Franco ordusunun kurşunlarıyla can veren anaların dramını anlattığı eserini Lorca Granada yakınlarındaki Visnar'da yaralandıktan sonra yazdı ve Madrid konsolosluğu görevine bu şiirin nedeniyle son verildi. Türkçe'ye bir başka büyük şair olan Enver Gökçe tarafından kazandırılan bu şiire, aradan geçen onlarca yılda devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozma amacı taşıdığı gerekçesiyle bir toplatma kararı verilmemişti. Ta ki Tavır dergisinde yayınlanana dek. Dava açıldı, dava sona erdi, mahkeme heyeti şiirde suç unsuru bulunmadığına karar verdi. Postallardaki kan bizim kanımız. Geçmişi hatırlamayanlar onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. George Santayana. Şimdi sırada Türkiye cezaevleri var. Her daim Latin Amerika'yı yasa boğan süreç döndü dolaştı, geldi Türkiye'yi buldu. Yine sabaha karşı asfalt yolları çiğnedi tank paletleri. Kabuğunu çekmek için insanları, etkisi belki de 10 yıllar boyunca hiç eksilmeyecek bir darbe yapıldı. Tam 26 yıl önce 12 Eylül 1980 günü ordu yönetime el koydu. Şili, Arjantin ve benzeri askeri darbelerle yarışır bir şekilde 12 Eylül cuntası da karabasan gibi çöktü toplumsal muhalefetin üstüne. Cezaevindeki mahkumlar sorgu merkezlerine, işkence tezgahlarından geçenler ise cezaevlerine taşındı. Yüzlerce gün gözaltında kaldı, kan işedi, genç, yaşlı, kadın, erkek tüm insanlar. Ülke mapushaneye döndü, içerisi doldu taştı. Türkiye'deki hapishaneler özellikle 12 Eylül darbesinin ardından baskı, yasak, işkence, katliam, operasyon, açlık grevi ve ölüm oruçlarıyla anılır oldu. Böl, parçala, yönet düsturuyla başlatılan karıştır barıştır metodu ile aşama aşama yükseltilen cezaevlerinin baskı politikaları tek tip elbise, TTE dayatmasıyla doruk noktasına ulaştı. İşkence tezgahlarında ölümler, gözaltında kayıplar, ülke tarihinde 1200 siyasi kayıp vardır gibi. Derinlemesine araştırmalar laboratuvarı, Dal da bu sürecin ürünüydü. Beslemeyelim, asalım. Job'la tecavüz iddialarına elimizde taş gibi delikanlılar dururken neden Job kullanalım? İşçi sınıfına yönelik patron tepkisi, şimdiye kadar biz ağladık, onlar güldü, şimdi sıra onlarda. Ve yolsuzluğu özendiren, benim memurum işini bilir sözleriyle anlatılan 12 Eylül karanlığı, rüşvetçiler, hayali ihracatçılar, kara borsacılar, kara para ve uyuşturucu tacirlerin hakimiyetine yol açtı. Toplumsal muhalefetin susturulmasının ardından öne açılan çeteler ve organize suç örgütleri kolay yoldan para kazanmayı, rant ve köşe dönmeciliği Türkiye'nin gündemine oturttu. Darbe süreciyle birlikte eleştiri ve muhalefet de istemeyen 12 Eylül yöneticileri basın kuruluşlarını susturma yolunu seçti. 13 büyük gazete için dava açıldı. 400 gazetecinin cezalandırılması istendi, 40 ton yayın yakıldı ve 3 gazeteci öldürüldü. Cunta'nın ardından enflasyon %70'lere, işsizlik de %22'lere tırmandı. Gelir dağılımında ücretlerin payı %14'lere, tarım kesiminin payı %12'lere düşerken sermayenin payı %74'lere yükseldi. Sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakları uluslararası normlara ve ILO standartlarına göre büyük ölçüde budandı. Toplu sözleşme ve grev hakkı sembolik hale getirilirken birçok iş kolu grev kapsamı dışına çıkarıldı. Junta karanlığında tam 650 bin kişi gözaltına alındı. Sık yönetim mahkemeleri ve ardılı devlet güvenlik mahkemelerinde DGM 98.404 kişi örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandı. 21.764 kişi üyelikten ceza aldı. 1.863.000 kişi fişlendi. 10 binlerce kişi işinden oldu. 14.000 kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 29.000 kişiye yurt dışı yasağı getirildi. 388.000 kişiye pasaport verilmedi. 229 kişi ya işkencede son nefesini verdi ya da cezaevlerinde katledildi. İdamı istenen 7.000 kişiden 517'si ceza aldı. O bakışlardaki gözlerin sahibi 17 yaşındaki Erdal Eren'in, junta onu asmak için yaşını büyüttü de aralarında bulunduğu 50 kişi dar ağacına gönderildi. 12 Eylül öncesinde de siyasi idamlar vardı. 1960'lı yıllarda Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın, 1970'lerde ise öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın boyunlarına yağlı urganı doladılar. 20 Ağustos 1981'de Adana cezaevinin infaz avlusunda gecenin 3'ünde Mustafa Özenç idam edilir. Hücresinde yazdığı şiirle veda eder hayata. O büyük gün geldiğinde ben kim bilir kaç yıldan beri ebedi yatağımda toprağın derinliklerinde sonsuz bir uykuda uyuyor olacağım. Fakat alınca ne zamandır beklediğim haberi uyanıp sesimi kimse duymadan o büyük zaferin tarifsiz coşkusuyla kara toprağın altından ben de haykıracağım. Unutup geçmişte kalan acı dünü, kim bilir belki bir kış günü, üzerimi yorgan gibi kaplayan bembeyaz karın soğuğundan ya da sonbahar mevsiminde kemiklerime işleyen yağmurdan duyacağım ve milyonları saran o duyulmaz sevince ben de sessizce ortak olacağım. Mevsim ilkbahar, sıcak bir yaz olsa da gece gündüz fark etmez, ben her zaman hazırım. Adımın yazıldığı taş bile yıkılsa da, kalmamış da olsa şu dünyada mezarım, hatırlayıp tek canlı gelmese başucuma, o müjdeyi ben doğadan alacağım. Nasırlı ellerce yaratılan o görkemli bayrama hiç kimse fark etmeden ben de katılacağım. Türkiye'nin son idamlı Hıdır Aslan'dır. Tarih 25 Ekim 1984'tü. Arkamızdan ağlamayın diyerek ipe yürüdü. Mapusta da olsa, baharın serzeniş yersiz, kaldır hele başını utangaç vatanım. Mutluluğuna birkaç fırça vuracağız renklerinden evrenselliğin ve biraz dik başlı çizeceğiz onu. Onurlu, eğilmel bir baş gibi. Yani kendine benzeteceğiz. Mapusta da olsa. Hıdır Aslan. Diyarbakır ve Mamak cezaevleri siyasi düşüncelerden arındırma merkezleri haline getirildi. Bağımsız, işbirlikçi, ihbarcı, ajan, oportunist vesaire vesaire yaratılması hedeflendi. Mamak ve Diyarbakır'da insanlar sinek kondu komutanım, kovabilir miyim diye sormak zorunda bırakıldı. Amaç netti. Cezalandırmadan ıslaha, ıslahtan beyin yıkama ve dönüştürmeye. 12 Eylül karanlığının en koyusu özellikle Diyarbakır cezaevine yansıtıldı. Diyarbakır cezaevinde tarih 18 Mayıs 1973'tü. 1968 gençlik önderi TKMML kurucusu İbrahim Kaypakkaya işkencede ser verip sır vermiyordu. Onun yarınlara taşınan sözü şuydu: Türkiye'nin geleceği çelikten yoğruluyor. Belki biz olmayacağız ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak. Korkunun izdüşümüydü bu. Kahredici bir şekilde sus pus. Çoklarına göre baskı, şiddet ve işkence sıradanlaşmıştı, olağanlaşmıştı. Yıllar sonra İstanbul Sarıgazi'de bir otobüsün içinde öldürülen cezaevinin iç güvenlik komutanı binbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın adı Acı, baskı ve şiddetle anılır oldu. Diyarbakır vahşet, vahşet Diyarbakır oldu. Cezaevleri tarihinin kanlı sayfalarında özel yerini alan Diyarbakır'dan 1981-1984 tarihleri arasında 34 tabut çıktı. Diyarbakır'da yaşamak direnmektir deyip ölümü seçmek zorunda kalan mazlum doğanlar, kendilerini ateşe veren dörtler Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Necmi Öner, Mahmut Zengin koşulların vehametini ortaya koyuyorlardı. Açlık grevlerinde ilk ölüm 20 Nisan 1981 yılında yine Diyarbakır askeri cezaevinde yaşandı. Siyasi tutuklu Ali Erek açlığın koynunda yaşamını yitirdi. İlkti belki Ali Erek. Ancak sonucu olmadı. Koşulların insanileştirilmesi için ölüm orucuna yatan M. Hayri Durmuş 12 Eylül, Akif Yılmaz 15 Eylül, Ali Çiçek 17 Eylül, Kemal Pir ise 7 Aralık 1982 günü hayatlarını kaybettiler. Diyarbakır'daki açlık grevleri bitmedi. İki yıl sonra Cemal Arat ve Orhan Keskin adlı tutuklu ve hükümlüler de peşi sıra öldüler. Ülkenin dört bir yana dağılmış sivil ve askeri tam 644 cezaevinde yaşananlar tarihin karanlık sayfalarına not olarak düştü. Gencecik insanlar bir nesil Mamak, Diyarbakır, Davutpaşa, Metris, Alemdağ, Maraş, Erzincan, İzmit, Bursa, İstanbul, Hastal, Adana, Çanakkale, Sultanahmet, Sağmacılar, Bayrampaşa, Bartın, Gaziantep, Amasya, Gelebolu askeri, Kartal askeri, Burdur, Ağrı, Ceyhan, Muş, Ulucanlar, Ankara merkez kapalı, Buca, Erzurum, Mardin, Yozgat, Ümraniye, Tokat, Zile, Aydın cezaevlerinde yaşamlarını yitirdiler, sakat kaldılar. Söylem ise hep aynıydı. Hastalanarak öldü, kalp krizi geçirerek öldü, aşırı hap yuttuğu için öldü, öldü, öldü. Cezaevlerine yönelik ilk ciddi operasyon ise hayata dönüş adı verilen büyük baskından tam 19 yıl önce yaşandı. Alemdağ askeri cezaevine yapılan baskında yüzlerce gaz ve göz yaşartıcı bomba kullanıldı. Tarih 24 Aralık 1981. O gün 3 siyasi tutuklu yaşamını yitirdi. Onlarcası yaralandı. Şerif Yazar ve Hakan Memeroluk olay yerinde, 40 yaşındaki Bahadır Dumanlı ise kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 3 Ocak 1982 günü hayatlarını kaybettiler. Devrimci Sol ve TİKB davası tutuklu ve hükümlüleri tek tip elbise TT'ye dayatmasına 1984 yılında 75 gün süren ölüm orucu eylemiyle yanıt verdiler. Metris ve Sağmacılar cezaevlerinde iki ayrı ekip halinde 25 devrimci sol ve 5 TİKB davası mahkumunun yer aldığı eylemle ilgili olarak iktidardaki ANAP hükümetinin tepkisi talepleri kamuoyuna yanlış yansıtmak oldu. Tek tip elbisenin kaldırılması isteğinden söz etmeyen iktidar, direnişin af ve idamların durdurulması arzusuyla başlatıldığını duyuruyordu. Daha sonra sıkça karşılaşılacak olan içeride gizli gizli yiyorlar açıklamasına ise ilk kez bu eylemde başvuruldu. Ölüm orucundakiler eylemlerini 50. gününde zor kullanılarak Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne taşındılar. 14 Haziran 1984 günü saat 23.40'ta eyleminin 64. gününde Abdullah Meral yaşamını yitirdi. Direnişin 66. günü saat 6.15. Haydar Başbağ hayatını kaybetti. Aynı gün saat 7.35. Fatih Öktürmüş de son nefesini verdi. Sansür duvarı yıkıldı. TRT bültenleri ilk kez ölüm haberlerini duyurdu. Eylemin 74. günü, tarih 24 Haziran 1984, saat 23.55. Hasan Telci'nin hastanede yaşamını yitirmesiyle eylemde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Direniş 75. günü olan 25 Haziran 1984'te sona erdi. Tutuklu ve hükümlülerin işkence ve baskıların kalkacağı savunma hakkı konusunda hassas ve dikkatli davranılacağı konusundaki talepleri kabul edildi. Ancak devlet TTE'den taviz vermedi. Aralarında Aysel Zehir'in de bulunduğu çok sayıda tutuklu ve hükümlü de kalıcı hasarlar oluştu.